Ayrım 25. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Profesör Doktor İbrahim Atalay, sayfa 353. 4. Sanayi faaliyetlerinin ilerlemesinde ham madde kaynakları etkili olmaktadır. Mesela Çukurova ve yakın çevresindeki sanayi, bölgede yetiştirilen tarım ürünlerine dayalı olarak gelişmiştir. Burada gıda, tekstil, gübre, zirai alet ve makine sanayi kolları öne çıkar. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de hayvansal ve tarımsal ürünlere bağlı sanayi kuruluşları öndedir. Rize ve çevresinde çay, Giresun ve Ordu'da fındık işleme tesisleri kurulmuştur. Bursa, Kayseri ve Niğde'de meyve suyu tesisleri, Samsun, Bitlis, Malatya, İzmir, Tokat'ta tütün işleme tesisleri ve sigara fabrikaları vardır. Maden yataklarının varlığına bağlı olarak Murgul'da bakır madeni işleme tesisleri, Sivas ve Divriği'de demir çelik tesisleri kurulmuştur. 5. Ulaşım, pazarlama, tüketim faktörleri sanayi kuruluşunda önemli rol oynamıştır. Mesela İzmir ve İstanbul'daki sanayi tesislerinin kuruluşu ve gelişmesinde, deniz ve kara ulaşımının ham madde temin edilmesinde ve işlenmiş maddelerin taşınmasında olumlu şartlar göstermesidir. Kalabalık nüfus hem işçi ve kalifiye eleman temininde kolaylık sağlar hem de tüketimi arttırdığından sanayi adeta teşvik eder. Yine kolay ulaşımdan dolayı İskenderun Demir Çelik Fabrikası İskenderun Körfezi'ne ve Ereğli Demir Çelik Fabrikası Karadeniz kıyısına kurulmuştur. Bu durum ham ve işlenmiş malların taşınmasında kolaylık sağlamıştır. 6. Devlete ait sanayi kuruluşlarının dağılışında bölgeler arasında önemli bir dengesizliğin olmadığı görülür. Nitekim ülkemizin doğu yarısındaki katma değeri yüksek sanayi tesisleri devlet tarafından kurulmuştur. Buna karşılık özel sektör yatırımlarının en düşük olduğu bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Batı Karadeniz bölümüdür. Ancak halen devlete ait işletmelerin ya kapanması ya da atıl olarak çalışması bölgeler arasındaki sanayi dengesizliğini arttırmıştır. 7. Sanayi tesislerinin sayısı her zaman bölge veya yörelerin gelişmişlik düzeyini göstermemektedir. Şöyle ki tesis sayısı her zaman sanayileşmenin göstergesi olmadığı gibi yarattığı katma değer de son derece değişik olmaktadır. Mesela Aydın'da tekstil ve tarım ürünlerine dayalı sanayinin yarattığı katma değer Karadeniz Ereğlisi'ndeki demir çelik fabrikasından birkaç misli daha azdır. Aynı şekilde Batman'daki petrol ve petrol ürünlerine dayalı tesisler birçok tesisin yer aldığı bazı illerimiz kadar katma değer sağlar. 8. Önümüzdeki yıllarda ülkemiz sanayinde yöresel ve bölgesel ölçüde bazı değişmelerin olacağı beklenmektedir. Mesela Güneydoğu Anadolu'da GAP, Güneydoğu Anadolu Projesi, tamamlanması ile ülkemizde sanayi alanında büyük sıçrama yapacağı rahatlıkla söylenebilir. 9. Sanayileşmeye öncelik eden kamu işletmeleri günümüzde birkaç işletme dışında zarar etmekte ve bu tesislerin bir bölümü kapatılmıştır. Bir bölümü de düşük kapasiteyle çalışmaktadır. Özelleştirmenin ivme kazanmasıyla yakın yıllarda devletin sanayi üzerindeki etkinliği tamamen kalkabilecektir. Bölüm 12. Türkiye'de ulaşım. İnsanın kendisini ve ürettiği çeşitli eşya ile ham maddelerin bir yerden başka bir yere taşıt ve yol aracılığıyla taşınmasına ulaşım veya ulaştırma denir. Ulaşım işleri 19. asrın başlarına kadar karada, hayvan, at, katır, deve, denizlerde yelken ve kürekli küçük deniz taşıtları ile yapılmaktaydı. 20. yüzyılın başlarına itibaren demiryolu, karayolu, havayolu ve deniz yolu ile yapılan ulaşım veya taşımacılık adeta baş döndürücü bir şekilde ilerlemiş ve yapılan hizmetler de artmıştır. Şöyle ki denizlerde önceleri kömür, daha sonra motorin ve hatta nükleer enerji ile çalışan yüz binlerce tonluk dev tankerler, binlerce yolcu taşıyan modern gemiler, yüzden fazla yolcu alan süpersonik uçaklar, her türlü kara nakil araçları, otobüs, treyler yapılmıştır. Bu ulaştırma araçları ile kıtalar arasında insan, her çeşit ham madde ve işlenmiş madde nakledilir. Bu modern ulaştırma araçlarına bağlı olarak dünya ölçüsünde ticaret, turizm ve de sosyal, kültürel faaliyetler önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Ulaştırma ve ulaşımda meydana gelen bu ilerlemelere bağlı olarak 1950'li yıllarda belirtildiği gibi dünya 50 kat küçülmüştür. Ülkemizin ulaşım durumuna bakıldığında Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar sadece Batı Anadolu'da kısa mesafelerde demir yolu ve deniz yolu ile yapılan ulaşım mevcut idi. Kara ulaşımı da hayvan gücüne dayanmaktaydı. Ancak Cumhuriyet'in kurulması ile başta demir yoluna ağırlık verilmiştir. Yurdumuzun batısını doğuya, kuzeyini güneye bağlayan demir yolları yapılmıştır. 1940'lı yıllardan itibaren karayolu ulaşımında eskiye oranla önemli ilerlemeler olmuştur. Motorlu araçlar toprak yollarda çalışmaya başlamıştır. 1950'li yılların başından itibaren ülkemizde karayolu yapımı hızlandırılmış, deniz ve hava yolu ulaşımında önemli sayılacak ilerlemeler kaydedilmiştir. Ülkemizdeki ulaşımın günümüzdeki duruma ulaşmasını belirtmek bakımından tarihi perspektif içerisinde çeşitli ulaşım sektörleri ayrı ayrı ele alınarak incelenmeye çalışılacaktır. 1. Kara ulaşımı. 1-1 demir yolu ulaşımı. Ülkemizde ilk demir yolu yabancıların almış olduğu imtiyazlar çerçevesinde yapılmaya başlanmıştır. Buradaki amaç Anadolu'yu Basra Körfezi'ne ve en uzak doğuya bağlamak idi. İlk demir yolu 1856'da İngilizler tarafından İzmir-Aydın arasında yapılmıştır ve ilk şehir banyosu da İzmir-Buca arasında inşa edilmiştir. Daha sonra Fransızlar İzmir-Manisa-Afyon, Mudanya-Bursa, Adana-Mersin demir yolunu döşemişlerdir. Başta Avusturyalılar olmak üzere bazı ülkelerin sermaye sahipleri de Rumeli demir yollarını yapmayı üstlenmişlerdir. Bu arada Almanlar da işe karışarak Anadolu'yu baştan başa geçerek Bağdat'a varacak ve oradan Basra Körfezi'ne ulaşacak demir yolunu yapmaya giriştiler. Ancak bu demir yolları o zamanki Osmanlı Devleti'nin isteğine göre değil, yabancıların arzularına göre yapılmaktaydı. Bu arada Osmanlı Devleti demir yolu yapmayı istemekte ise de yeterli parayı bulamıyordu. Bu yüzden yabancılara verilen imtiyazlar devamlı genişletiliyordu. Doğu Anadolu'ya demir yolu yapımını da Çarlık Rusyası istememekteydi. Bu dönemde Osmanlı Devleti sadece Suriye ve Hicaz gibi uzak memleketlere küçük çapta demir yolu inşa ettirmiştir. 1856-1918 yılları arasında tamamen yabancılar tarafından 4100 kilometre uzunluğunda demir yolu inşa edilmiştir. Cumhuriyet döneminin ilk 15 yılında kendi ulusal imkanlarımızla yapılan demir yolunun toplam uzunluğu 300 kilometreyi bulmuştur. Bu dönemde aynı zamanda yabancıların işlettikleri demir yolları da millileştirilerek Türk insanının istifadesine sunulmuştur. Ayrıca eskimiş demir yolları ve araçları da yenilenmek suretiyle Anadolu'nun aşağı yukarı her tarafında ulaşımı sağlayacak demir yolu yapılmış ve böylece ana hatlarıyla ulaşım ağı gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra demir yolu yapımı askıya alınmıştır. Yeni demir yolu ağının yapımı bir tarafa, eski yolların yenilenmesi en azından gereği kadar yapılamamıştır. Bu sektöre gereken önem verilmemiştir. 1963'te 8.008 kilometre olan demir yolu uzunluğu 1994'te 8.430 kilometreye ulaşmıştır. Elektrikli hat uzunluğu ise 905 kilometreyi bulmuştur. 1963 sonrası planlı dönemde kömürle çalışan lokomotiflerin yerini dizel lokomotifler almaya başlamıştır. Bu arada başta Eskişehir'de olmak üzere yeni vagonlar ve lokomotiflerin yapımına hız verilmiştir. Son yıllarda başta İstanbul-Ankara arasını 3,5 saate yakın bir zamanda alacak hızlı rapid demir yolunun 2005 yılında işletmeye açılması kararlaştırılmıştır. Demir yolu ağının genel özellikleri. Ülkemizde demir yolu ağının genel durumuna bakıldığında 1. Demir yollarının önemli şehirleri birbirine bağladığı, 2. Anadolu'yu çevreleyen denizlere bağlantı sağladığı, 3. Doğu batı yönünde özellikle akarsu vadileri ve ova yüzeylerini izledikleri, kuzey ve güneydeki dağ kuşaklarını yine vadiler boyunca açtıkları, bazı kesimlerde tünele girdikleri ancak yüksek dağlara sokulamadıkları görülmektedir. Ana demir yolu hatlarımız ise şöyledir. 1. Haydarpaşa, İstanbul'dan başlayarak Eskişehir, Ankara, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars arasında uzanan kuzey hat. 2. Eskişehir, Afyon, Konya, Adana üzerinden Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Tatvan, Van ve ayrıca Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars'a kavuşan Doğu Anadolu hattı ile Diyarbakır, Kurtalan'a yönelen Güneydoğu hattı. 3. Ege kıyısında İzmir'den başlayarak Gediz ve Büyük Menderes vadileri boyunca göller yöresine Isparta, Burdur, Eğirdir ve İç Anadolu'da Ankara'ya bağlanan ve ayrıca Marmara bölgesinde Balıkesir, Bandırma ile Balıkesir, Kütahya hattını kapsayan Batı Anadolu hattı. 4. Karadeniz kıyısına kavuşan Zonguldak ve Samsun hattı, Akdeniz kıyısına Mersin ve İskenderun'dan bağlanan kıyı hattı. 5. İstanbul-Edirne hattından Bulgaristan ve Yunanistan'a, güneydoğuda Nusaybin'den Irak'a, güneyde Suriye'ye geçen iki hat ve ayrıca Kars'tan Gürcistan'a, Van'dan İran'a bağlantı sağlayan dış hatlar. Ülkemizdeki demir yolu ağı gerek yolcu gerekse yük taşıma kapasitesi yönünden Avrupa ülkelerine göre son derece geri durumdadır. Bunun başlıca sebebi olarak ülkemizdeki engebeli sahalar nedeniyle demir yolu yapımının son derece zor ve pahalı olması, demir yolunun karayolu taşımacılığıyla rekabet edememesi görülmektedir. Ancak buna katılmak kolay değildir. Örneğin ülkemizde daha engebeli olan Avusturya, İsviçre ve Fransa'nın Akdeniz kıyılarında ana ulaşım demir yollarıyla sağlanır. Demir yolu aracılığı ile yük ve yolcu taşıma hem daha ekonomik hem daha güvenlidir. 1-2 Karayolu ulaşımı. Anadolu'da karayolu ağı Etiler zamanına kadar dayanır. Bu dönemde Anadolu'nun iç kısımlarını kıyılara bağlayan yollar mevcuttu. Daha sonra İran Devleti döneminde İran'ın başşehri olan Susa'yı Ege kıyılarına bağlayan ve günümüzde Salihli batısındaki Sarp şehrinden geçen bir yol mevcuttu. Roma Devleti döneminde Anadolu'yu baştan başa kat eden yollar açılmıştır. Anadolu'da güvenli ve düzenli yollar esas itibariyle Selçuklular döneminde açılmıştır. O dönemde yollar üzerine hanlar, kervansaraylar yapılmıştır. Ulaşım güvenlik içinde sağlanmıştır. Anadolu'dan geçerek Ege ve Akdeniz'e açılan yollar Doğu ve Güneydoğu Asya ile Avrupa ve Afrika ülkeleri arasında ticari bağlantıyı sağlıyordu. Osmanlı döneminde yollar İstanbul merkez olmak üzere Anadolu ve Rumeli'de sağ, sol ve orta kol şeklinde 3 ana hat halinde uzanmaktaydı. Bunlar ise birbirlerine tarihi yollarla bağlanmıştır. Anadolu'da sağ kol Üsküdar, Gebze, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya yolu ile Halep ve Şam güzergahını takip eden hac yolunu, orta kol Üsküdar, Gebze, İznik, Bolu, Tosya, Merzifon, Tokat, Sivas, Hasan Çelebi, Malatya, Harput, Diyarbakır, Nusaybin, Musul, Kerkük güzergahını izleyen Bağdat-Basra yolunu oluşturuyordu. Sol kol, orta kolla Merzifon'a kadar aynı güzergahı takip edip buradan Ladik, Niksar, Karahisar-ı Şarki, Kelkit, Aşkale, Erzurum yoluyla Hasankale'den bir kol Kars, diğer bir kol da Tebriz'e ulaşıyordu. Amerika'nın keşfiyle deniz yolu ticaretinin artması, Ümit Burnu yolu ile Hindistan'la olan bağlantının sağlanması ve Süveyş kanalının açılması ile Akdeniz ticareti eski önemini kaybetmiştir. Bu durum Anadolu'dan geçen işlek yolların sönükleşmesine neden olmuştur. Osmanlı Devleti'nin son döneminde hepsi bozuk olan 14 bin kilometre şose, 4 bin kilometre de toprak yol bulunuyordu. Cumhuriyet'in ilanı ile ülkemizde yol yapımı ilerlemeye başlamıştır. Nitekim 1923'te 18,3 bin kilometre olan karayolu uzunluğu 1933'te 37,4 bin kilometreye, şosenin uzunluğu ise 1923'te 13,8 bin kilometreyken 1933'te 16,1 bin kilometreye çıkmıştır. Ülkemizde 1948 yılından itibaren stabilize yol inşaatına başlanmış ve karayolları yapımına ayrılan ödeneğin artırılması ve Amerika'nın yardımıyla da karayolu inşaatı hızla ilerlemiştir. Bunun sonucu olarak 1950'de karayolu uzunluğu 47 bin kilometreye ulaşmıştır. 1950'li yıllarda ülke çapında karayolu yapımı büyük bir hızla ilerlemeye başlamış ve ülkenin her yerine ulaşan ve her mevsimde ulaşımı açık karayolu ağı az çok dengeli şekilde kurulmuştur. 1963 yılında planlı döneme girilmesinden itibaren ülkemizde karayolu ağı ülkemizin her tarafını saracak şekilde kurulmaya başlanmıştır. Özellikle modern tarzda inşa edilen üst yapılı yolların uzunluğu 1960'ta 40 bin kilometreden 2000'de 342,6 bin kilometreye ulaşmıştır. Asfalt yol uzunluğu ise 1979'da 34 bin kilometreden 2000'de 286,8 bin kilometreye ulaşmıştır. Karayolu ulaşımında özellikle 1965 yılından itibaren hızla ilerleme modern köprülerin yapılmasıyla artmaya başlamış ve bu arada otoban ve veya sürat yolları yapımına da geçilmiştir. Buna örnek olarak 30 Ekim 1973'te açılan 1. Boğaziçi, 1988'de açılan Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bu köprülerle bağlantılı otobanlar verilebilir. Halihazırda E5 olarak adlandırılan Edirne-Van Karayolu güzergahında 3000 km uzunluğunda otoban yolu inşaatı planlanmıştır. Ankara-İstanbul ile Edirne-İstanbul, Mersin-Adana-Gaziantep, Pozantı-Tarsus ve İzmir-Aydın otobanları hizmete girmiştir. 2000 yılı itibariyle otobanların uzunluğu 1773 km'yi aşmıştır. Halihazırda da otoban inşaatları devam etmektedir. Ülkemizde taşıt araçlarının sayısında da çok hızlı artışlar olmaktadır. Nitekim son 10 yılda taşıt araçlarında 3 misli bir artış olmuştur. Örneğin 1986'da 1.1 milyon civarında olan otomobil sayısı 2000'de 4.2 milyonu aşmıştır. Halen ülkemizde her yıl 200 bin civarında otomobil trafiğe çıkmaktadır. Yıllık otomobil üretimi ise son yıllarda hızla artarak yılda 400 bine ulaşmıştır. Yine 1986'da 56 bin civarında olan otobüs sayısı 2000'de 118,4 bini aşmıştır. Ülkemizde karayolu taşımacılığı sürekli artmaktadır. Özellikle kamyonlarla taşınan yük miktarı yönünden Avrupa'da birinci sırayı almış bulunmaktayız. Ülkemizde yük taşımacılığının yarıdan fazlası karayolu, üçte biri deniz yolu, %6 kadarı demir yolu ve %2-3 kadarı da bor hattı, akaryakıt ürünleri ile yapılmaktadır. Şehirler arası yolcu taşımacılığının %90 kadarı karayolu ile yapılmakta olup, taşınan yolcu sayısı ise 185 milyonun üzerindedir. Ulaştırma hizmetlerinin esas ağırlığını çeken karayollarımızın fiziki standartları ve üst yapısının mevcut trafik yükünü kaldıracak kapasitede değildir. Bu durum, yolların sık sık bozulmasına, yol bakım masraflarının artmasına ve seyahat güvenliğinin azalmasına neden olmaktadır. Ülkemiz trafik kazaları yönünden dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Maalesef ülkemizde 1988'den beri trafik kazalarında her yıl 5-6 bin civarında vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. 1994'te 5.942, 1996'da 6.317, 1997'de 5.125, 2000'de 3.941 kişi hayatını kaybetmiştir. Trafik kazaları kaza olmaktan çıkmış, neredeyse bir cinayet haline almıştır. 2. Deniz ulaşımı. 2.1. Deniz yolları. Üç tarafı denizlerle çevrili olan gerek Trakya gerekse Anadolu, deniz yolu ulaşımı ve ticareti açısından fevkalade elverişli koşullara sahiptir. Daha ilk çağlardan itibaren Anadolu'daki toplumlar ve devletler deniz ulaşımı sayesinde zenginleşmişlerdir. Mesela İyon ve Frikyalılar önemli ölçüde deniz ticaretiyle uğraşmışlardır. Hatta birçok şehir devleti bu avantajlı durumdan dolayı doğmuştur. Bugün kalıntılarını bile zor bulduğumuz özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca birçok liman kentleri kurulmuştur. Osmanlılar döneminde deniz ulaşımı ve ticareti önemli bir yer işgal etmemiştir. Ancak daha ziyade denizden gelecek saldırılara karşı kendilerini korumak ve fetihler yapmak için askeri amaca yönelik donanmalar kurulmuştur. Deniz ticareti ve ulaşımı son derece kısıtlı kalmıştır. Nitekim 1. Dünya Savaşı'na girmeden önce 110 bin tonilotoyu geçmeyen küçük bir ticaret filomuz mevcut idi. 1914-1918 arasında bu ticaret filosumuz zarara uğrayarak harp sonunda 30 bin tonilotoya kadar gerilemiştir. 1926 yılına kadar deniz taşımacılığı yabancıların elinde ve inhisarında kalmıştır. 1 Temmuz 1926'da Lozan Anlaşması'nın verdiği hakka dayanılarak Türk limanları arasında yalnız Türk gemileri eşya ve yolcu taşıma hakkına sahip olmuştur. Kabotaj hakkı. Kabotaj hakkının elde edilmesiyle birlikte tersanelerimiz etkin biçimde çalışmaya başlayarak ticaret filosumuzun kapasitesi artmaya başlamıştır. Bu arada Türk armatörlere verilen çeşitli teşviklerle özel sektöre ait gemi inşa ve işletmeciliği teşvik edilmiştir. Bu sayede 1923'te 35 bin ton olan kapasite 1929'da 102 bine ulaşmıştır. 1933-1939 arasında deniz yolu işletmeciliğinde devlet sektörü hakim olmuştur. Bu dönemde istenilen gelişme olmamakla beraber 1933'te 1220 adet olan gemi ve 216 bin tonaj kapasiteli olan deniz yolu işletmeciliği 1939'da 1692 adet gemiye ve 260 bin tonaja ulaşmıştır. 1939'da 260 bin gross tonluk deniz ticaret filomuz, 1945'te 319 bin gross tona çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra deniz ticaret filomuz eskiye oranla önemli ölçüde gelişmiştir. Bilhassa 1947'den itibaren özel sektöründe etkin biçimde devreye girmesiyle ticaret filomuz artmış ve hatta 1948'de özel sektör şilepçilik alanında devlet deniz yollarının önüne geçmiştir. Planlı döneme geçilmesiyle birlikte ülkemizde deniz taşımacılığı ele alınmış ve hedefleri tayin edilmiştir. Bu hedeflerin başlıcası ithal ve ihraç ürünlerimizin Türk gemileriyle taşınarak yabancı bandrolu gemilere daha az navlun ödenmesidir. Ancak hedeflenen seviyeye ulaşılamamakla beraber önceki yıllara göre önemli sayılacak kapasite artışı olmuştur. Hatta 1978'de öngörülen hedefler bile aşılmıştır. Deniz filomuzun kapasitesi 1960'da 837 bin gross ton iken 1984'te 3 milyon 839 bine ulaşmıştır. 1960-1984 yılları arasında en büyük kapasite artışı tankerlerde olmuştur. 1960'da 64 bin gross ton olan tanker kapasitemiz 1997'de 842.633 gross tona çıkmıştır. Bu artışın en büyük nedeni rafinelerimizin kurulması ve ham petrol ihtiyacımızın artmasıdır. Yük gemisi ise 1997 yılı itibariyle 5,7 milyon tonu aşmıştır. Ülkemizde deniz ticaret filosu ve kapasitesinde son 10 yıllık 1986-1995 gelişmeler özetle şöyledir. Deniz ticaret filomuzun yaklaşık yarısına yakınını oluşturan kuru yük gemisi 1986 yılında toplam 835 gemi iken bu sayı 1995 yılı sonunda 1143, 2000'de ise 1240 adete yükselmiştir. Türk deniz ticaret filosu 1986 yılındaki 5.2 milyon iken seviyesinden yaklaşık %97.0'lık bir artışla 1995'te 10.310.811 tona yükselmiştir. Ayrıca 1986 yılında 3,2 milyon GRT olan filo kapasitesi 1995'te 6.2, 2000'de 8,5 milyon GRT çıkmıştır. GRT'nin açıklanması. Denizcilikte kullanılan birim. Gross ton. Bir gross ton kapalı hacmi 2,83 metreküp olan bir birimdir. Toniloto, geminin alabileceği yükü belirtmek için kullanılan bir tona eşit birimdir. DWT, geminin yük artı tatlı su artı balans, yani geminin dengede kalması için gemide bulunan su artı kumanyadan oluşan toplam yüktür. Türk deniz ticaret filosunun dünya filosundaki yeri. Bayraklara göre dünya ticaret filosu 300 gross tonun üzeri, başında Panama gelir. Bunu Liberya, Yunanistan, Bahamalar ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi izler. Ülke itibariyle Yunanistan, Japonya, Norveç, Amerika ve Çin ilk sıradadır. Ülkemiz ise 17. sıradadır. Akdeniz ülkeleri arasında ise Türkiye, Yunanistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İtalya'dan sonra gelir. Gemi inşaat sanayimize gelince, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Gölcük, Taşkızak ve İzmir tersaneleri, Türkiye Gemi Sanayi Anonim Şirketi'nin Haliç, Camialtı, Alaybey, Pendik tersaneleri ile özel sektöre ait 40 kadar tersane vardır. Tersanelerimiz yılda 185 bin ton demir çelik kapasitesine sahiptir. İnşa edebileceğimiz en büyük gemi ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tersanelerinde 30 bin DWT, Türkiye Gemi Sanayi AŞ tersanelerinde 170 bin ve özel sektör tersanelerinde ise 25 bin DWT'dir. Türkiye Gemi Sanayi AŞ Pendik Motor Fabrikası'nda Suzer lisansı ile yılda toplam 63.925 beygir gücünde ortalama 29 adet gemi motor üretim yapılmaktadır. Yük taşımacılığında deniz yollarına düşen pay 1963'te %15 iken son yıllarda %30'un üzerine çıkmıştır. Toplam ithal ve ihraç ettiğimiz malların yıllara göre değişmekle beraber ortalama %35-50 arasındaki bölümü kendi gemilerimizle taşınmıştır. Ülkemizde artan dış ticaret hacmi dikkate alındığında dış ticarette kendi deniz filomuz ile yapılan taşımacılık gittikçe azalmakta, dolayısıyla yabancı gemilere taşımacılık için ödediğimiz döviz de artmaktadır. Nitekim ihraç ve ithal ettiğimiz malların çok azı kendi gemilerimizle taşınmaktadır. Deniz yolu taşımacılığında Türk bayraklı gemilerin payının hala %50'lerin üzerine çıkamamasının temel sebebi, ülkemizin karışık eşya kapsamındaki yükler için çeşitli özelliklerde gemi tiplerine az sayıda sahip olmasıdır. Artık günümüzde yükler üretim notlarından tüketim noktalarına konteyner denilen 20 veya 40 tonluk standart metal kablar ile seri bir şekilde kara ve demir yolu bağlantıları da kullanılarak ulaştırılabilmektedir. Bu sisteme entegre olmak ve dünya pazarından daha çok pay almak ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Türkiye'den dış dünyaya pek çok konteyner hattımız olmasına karşın bu hatlarda yabancı bayraklı gemiler etkin olarak çalışmaktadır. Türkiye'de konteyner taşımacılığı dünyadaki gelişmeye ayak uyduramamıştır. Türkiye'de konteyner taşımacılığı ya 40 ambar tabir edilen konvansiyonel gemiler güverte yükü olarak ya da çok maksatlı gemiler ile yapılmaktadır. 1995'te konteyner taşımacılığında payımız ihracatta %2,5, ithalatta ise %2,1 olmuştur. Başka bir anlatımla yabancı bayraklı gemiler ise ihracatta %97,5, ithalatta ise %97,9 ile dış ticaret taşımalarımızdaki en büyük payı almışlardır. Burada belirtilmesi gereken en önemli husus da gerek ithal gerekse ihraç ettiğimiz mallar için milyarlarca dolar navlun döviz ödenmektedir. İthal mallarının %94, ihraç mallarımızın %66 kadarının deniz yoluyla yapıldığı dikkate alınırsa ve ileriki yıllarda da dış ticaret hacminin artacağı düşünülürse deniz ticaret filomuzun geliştirilmesi ve konteynerizasyona ağırlık verilmesinin ne kadar önemli ve zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Gemilerimizin yolcu taşımasındaki payı ise özellikle kara taşımasına nazaran düşük seviyede kalmıştır. Yolcu taşımada deniz yollarının payı %1 civarındadır. Ülkemizde genel olarak deniz yolu ile yolcu taşımacılığı çeşitli nedenlerden dolayı pek rağbet görmemektedir. Ayrıca 1994 ve 1995 yıllarında İzmir-Venedik, Çeşme-Brindisi limanları arasında yoğun bir şekilde yolcu ve araç taşımacılığı gerçekleştirilmiştir. Haftanın belli günlerinde İzmir-İstanbul, İstanbul-Karadeniz seferleriyle Akdeniz'de Mersin-Gazimağusa, Taşucu-Girne, Barcelona-İstanbul, İstanbul-Mısır ve İstanbul-Hayfa limanları arasında seferler yapılmaktadır. Lokomotifler, vagonlar, kendi tekerleğiyle hareket edebilen veya çekilebilen bütün araçlar, makineler ve nakil vasıtaları ro-ro taşımaları kapsamındadır. Ülkemizde 4 adet ana ro-ro hattı vardır. Derince, Köstence, İstanbul Trieste, Haydarpaşa Trieste ve Samsun Novorossiysk hatlarıdır. 2-2 başlıca liman ve iskeleler. Limanlar genelde ulaştırma zincirinin bir halkası olup ticari malların ekonomiye giriş çıkış yaptığı bir kapı özelliğindedir. Ülkemizin 8.333 kilometreyi bulan sahil şeridinde ufak çapta olanlar hariç yaklaşık 222 adet kıyı tesisi vardır. Yapı şekillerine ve fonksiyonlarına göre bunlar 21'i ana liman, 65'i iskele, 12'si turizm işletme belgeli yat limanı ve 124'ü balıkçı limanıdır. Limanlarımız yaklaşık toplam 122 milyon ton yıl yük elleşleme kapasitesine sahip olup rıhtım ve gemi yanaşma yeri uzunluğu 33 kilometreyi geçer. Ayrıca yaklaşık olarak 160 milyon ton yıl kapasiteli petrol ve petrol ürünleri yükleme boşaltma tesisleri bulunur. Günümüz taşımacılığı gelişen birçok gemi tipi ile yapılır. Bu yeni gemilerin yüklerini kolay ve süratli, hasarsız ve ekonomik olarak yükleme boşaltma yapabilecekleri, altyapı ve teçhizata sahip limanları tercih etmeleri ve hızla gelişen konteyner taşımacılığı, limanlarımızdaki altyapı ihtiyaçlarını ve işletme sistemi değişikliğinin gerekliliğini beraberinde getirmiştir. 25. ayrımın sonu, sayfa 363.